Tanrı günahkar dünyaya öfkesini göstermek için korkunç bir salgın gönderdi. Her hayvanın başına cehennemden doldurulmuş küçük bir zehir şişesi düştü. Hepsi ölmedi ama sönmekte olan yaşam ateşini yeniden canlandıracak yakıtı da aramıyordu artık. Hiçbir yiyecek arzu uyandırmıyordu. Kurtlarla tilkiler zararsız hayvanları avlamak için dolanıp durmuyorlardı artık. Kumru kumruyla birleşmiyordu. Aşk ve neşe uçup gitmişti. Hayvanlar Kralı Aslan şunları söyledi. Sevgili dostlarım, Tanrı bizi cezalandırdı. Bunun bir amacı olduğundan kuşku duymuyorum. İçimizden en günahkar olanını seçip geri kalanları kurtarmasına izin verelim. Tarih bize öğretmiştir ki bu tür krizlerde kurbanlar vermek gerekir. Gözümüzü açarak acımasız bir şekilde vicdanlarımıza bakalım. Hatırladığım kadarıyla açgözlü iştahımı susturmak için bana hiçbir zararı olmayan kuzularla kendime ziyafet çektim. Hatta suçsuz günahsız çobanları da yediğim bilinir. O halde gerekirse ben ölürüm. Ama diğerlerinin de kendi günahlarına sahip çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. En günahkar olanı bulmak için herkesin elinden geleni yapması en adil olanıdır. Efendimiz siz çok iyi bir kralsınız diye söze başladı tilki. Bu kuruntularınız çok nazik. Kuzuları yani o saygısız ve kaba sürüyü yemek günah mı? Yo efendimiz, böyle bir grubun sizin tarafınızdan yenmesi iyi bir şey. Çobanlar içinse başlarına gelen her şeyin en kötüsünü hak ettiklerini söyleyebiliriz. Yaltakçı alkışlar yükseldi. Kimse affedilmez suçlar işleyen kaplan, ayı ve diğer göze çarpan hayvanlara bakmaya cesaret bile edemiyordu. Şimdi her biri adeta birer azizdi. Sonra merkep çıkıp şunları söyledi. Çok açtım. Bir keresinde manastırın bahçesine girip hiç hakkım olmadığı halde çimlerden yediğimi hatırlıyorum. Hepsi merkep için ağlamaya başladı. Kurt, hayvanların yaptıkları kötü şeylerin sonuçlarına katlanmaları gerektiğini söyledi. Merkebin dar ağacına gitmesi gerektiğine karar verdiler. Bir başkasının çimenine el koymak da ne büyük rezillikti. Ölüm ancak böylesine çirkin bir suçun cezası olabilirdi. La Fontaine'in Vebaya Tutulmuş Hayvanlar adlı fablından bir bölüm okudum. Sorular doğruysa hangi duvar yıkılmaz? Bu bölümde neden hep masumlar cezalandırılır sorusunun peşine biraz da sıra dışı bir biçimde düşüyor. Machiavelli Prens de şöyle der. İyi bir insan olarak kötülerin arasında yaşamak mümkün değildir. Peki haklı mıdır? Merkep'in itirafı yalnızca vicdanının sesi değildir. Bir tür onay arayışıdır. Hepimizin içinde zaman zaman yükselen o tuhaf dürtü. Beni gör, beni anla, benim de içimde bir yük var. Sizde de var değil mi? Dürüstlük bazen arınma, bazen de bir fark edilme çabası. Kendini fazlaca açmak, ölçüsüzce paylaşmak, kimi zaman bir samimiyet göstergesi ama çoğu zaman kırılganlığın da dışa vurumu. İnsan içindekini dışarı bıraktığında bir anlığına hafifler ama kontrolü de kaybeder. Merkep tam olarak bunu yaptı. İçini döktü, rahatsızlığını hafifletti ama sonunda elindeki tek gücü, sessizliğini yitirdi. İtiraf onu temizlemedi, savunmasız bıraktı. Peki merkep masum mu? Etik açıdan bakarsak evet masum. Ama sosyal ve psikolojik açıdan dürüst ve naif olmasına rağmen neden ilk cezalandırılan hep o? Belki de biraz öğrenmesi gerekiyor. Gerçeği söylemek kadar ne zaman susacağını bilmek de bir olgunluk biçimi. Aslanın kaplanın hiç mi suçu yok? Konuşmayalım da ne yapalım? Hep susalım mı? Bu ahlaksızlık mı? Demeyin. Merkep doğruyu söyledi ve öldü. Bu sonuç kabul edilebilir mi? Dürüstlüğü ödüllendirmeyen bir düzen gerçeği yer altına iter. Güçlüler birbirlerini kollarken zayıf olanlar görünmez bir güçle merkeze çekilir. Fable'da alkışın yönü tesadüf değildir. Tilki dal kavukluğuyla sahneyi yönetir, kalabalıksa güçlüye yaslanmanın konforuna sığınır. Bu yüzden en masum hata en büyük günaha dönüşebilir. Ama bazen mesele hatayı düzeltmek değildir. İçimizde bir yer gerçeği dile getirmekle temizleneceğimize inanır. Evet, itiraf bir arınma vaadidir ama insan zihni sadece vicdanla çalışmaz. Hayatta kalma içgüdüsü, aidiyet arzusu, statü kaygısı da eş zamanlıdır. Çoğunluğun tepkisinden korktuğumuzda susarız. Herkes sustuğu için çoğunluk daha da güçlü görünür. Çoğunluk daha da güçlü göründüğü için susmaya devam ederiz. Evet, merkep bu döngüyü kırdı. Ama tek başınaydı. Yalnız doğruluk, kalabalık yalanın ortasında çıplak kaldı. Gerçeği söylemek tek başına yeterli değildir. Onu koruyacak bir zemin, tanık ve zamanlama gerekir. Belki de merkep biraz da kendini saklamayı öğrenmeliydi. Gerçeği saklamak değil de gerçeği korumak diyelim. Doğruyu doğru anda, doğru kişilerle, doğru kanaldan söylemek. Hiç istemesek de, kahretsek de insanların çoğu böyledir. Kimi hakikatler önce kapalı kapılar ardında, kanıtla ve koalisyonla oluşur. İyinin yaşayabilmesi için güçle ilişkisini nasıl kuracağını belirlemesi gerekir. İyilik saf bir niyet değil, iyi tasarlanmış bir eylem planı olmak zorundadır. Çünkü kötülük örgütlüdür. İyilik de örgütlenmedikçe yalnız kalır. Yaşar Kemal, idealist bir kaymakamın öyküsünü anlattığı meşhur Teneke adlı öyküsünde "Sen bana bak, yalanın gücü doğrunun güçsüzlüğünden değildir. Yalan teşkilat kurmuş, doğru yalnızdır. Yalanın geleneği var, senin doğrunun her gün yeniden yaratılması gerek. Sen yenileceksin. Yenileceksin. Yenilmenin tadına varacaksın. Doğru yenilmeli. Yenilmeyen doğru yenmiş sayılmaz. Doğru yenile yenile öyle keskin bir hale gelmeli ki 100 bin yıl su altında yıkanmış, düzelmiş çakıl taşı gibi." der. Güç ilişkilerini yok saymak erdem değildir. Naifliktir. Asıl erdem gücün kurallarını bilip onları adalet için bükmeye çalışmaktır. Peki biz şimdi merkepten ne öğreniyoruz? Hakikati söylemekle hakikati hayatta tutmak arasındaki farkı. Machiavelli'nin uyarısını vicdanı susturmak için değil, vicdanı hayatta tutmak için nasıl kullanacağımızı. Çünkü mesele sadece doğruyu söylemek değil, doğruyu doğru kalacak biçimde söylemek. Dürüstlük akılla buluştuğunda cesarettir. Akıldan koptuğunda saflığa dönüşür. Machiavelli'nin soğuk cümlesini cebimize koyup yola devam edelim. İyi bir insan olarak kötülerin arasında yaşamak mümkün değildir. Peki o zaman ne yapacağız? İyi kalıp güçsüz mü kalacağız, yoksa güçlü olup iyiliği terk mi edeceğiz? Belki de üçüncü bir yol var. İyiliği güçle donatmak. Dürüstlüğü yalnız bırakmamak. Stratejiyi vicdanın hizmetine vermek. Fable bitti. Gerçek başlıyor. Ne zaman bir haksızlık görüp susayım, başım ağrımasın desek içimizdeki merkep kıpırdanmaya başlıyor ama tam söyleyecekken bir korku da aynı anda fısıldıyor. Ya beni de öldürürlerse? Bu insan olmanın en kadim çelişkilerinden biri. Hepimiz bir yanımızla hakikatin tarafındayız. Diğer yanımızla hayatta kalmak istiyoruz. Dürüstlük bizi Tanrı'ya yaklaştıran bir iç ses. Ama bazen dünyada yaşamak için fazla saf bir melodi. Anlıyoruz ki hakikati korumanın yolu yalnızca doğruyu söylemek değil, onu duyulabilir, taşınabilir, sürdürülebilir hale getirmek. Yani hem aklı hem de vicdanı aynı masaya oturtmak. La Fontaine'in aslanı hala tahtında oturuyor. Tilki hala alkış topluyor. Ama bir fark var. Biz artık hikayenin sonunu biliyoruz. Ve her seferinde aynı oyuna alkış tutmak zorunda değiliz.